gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için... Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye savunma sanayiinde son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Yerlilik oranı %20'den %70'lere çıkarıldı. Bununla birlikte Türkiye kendi ürettiği ürünleri de başka ülkelere ihraç eder hale geldi. Konunun detaylarını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Merve Seren aktaracak bizlere. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Erdemliler Dayanışması Derneği Başkanı Erkan Alaca hattımızın diğer ucunda olacak ve evsiz, sokakta kalan, kimsesiz insanlarımıza psikolojik, barınma, sosyalleşme hizmetleri veren, balık yedirmek yerine balık tutmayı öğreten, topluma sevgiyi, şefkati, merhameti, yardımlaşma bilincini yaymayı ilke edinmiş sivil toplum örgütünü, Erdemliler Dayanışması Derneği'ni ve faaliyetlerini anlatacak. Ve hemen sonrasında Gölgenin Sesi köşemizde yayınımız sürecek. Hayalbaz, tiyatro oyuncusu, yazar İshak II. Tekgül'ün kaleme aldığı ve sesiyle hayat verdiği Karagöz oyununu kendi sesinden dinleyeceğiz. Programı kaçırmamanızı öneririz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Bye.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Merve Seren bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye savunma sanayinde son yıllarda çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. Siz de uzun zamandır bu alan üzerine çalışıyorsunuz. Çok kısa sizden bahsedelim. Sonrasında da neler yaptınız, ne gibi çalışmalar yaptınız onları konuşalım.
Aslında ben 2005-2015 yılları arasında mecliste çalıştım parlamenter danışman olarak. Daha sonra bir SETA tecrübem var 2 yıl kadar. Orada aslında ilk çıktılarını
SETA'nın açılımını da
söyleyebiliriz. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. Orada güvenlik masasında çalışıyordum. Ve silahlara, yani savunma sanayine merakım nedeniyle aslında biraz daha alana odaklanma ve bu anlamda ürün çıktısı alma fırsatım oldu. Bu anlamda ilk birkaç tane yayın yaptım. Bunlardan ilki aslında kitap niteliğinde bir rapor yazdım. Türkiye'nin hava ve füze savunma sistemleriyle alakalı. Ve Telorimis projesiydi. Yani bugün aslında baktığımız S-400 alım sürecine giden bütün aslında prosesleri hepsini incelediğim geniş kapsamlı bir çalışmaydı. Onun yanı sıra işte siber güvenlikle alakalı ve muhtelif işte savunma sanayindeki farklı projelendirme süreçleriyle alakalı hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış. Hani bazılarında da kurum içerisinde yaptığımız için farklı çalışmalarım oldu. Bu anlamda hem savunma sanayi hem de kendi doktora yaptığım alan olarak aslında biraz istihbaratla alakalı elimden geldiği kadar çalışmalar yapıyorum.
Emeklerinize sağlık. Önümde şu anda pek çok kitap ismi var. Propaganda ve Algı Yönetimi, Stratejik İstihbarat ve Ulusal Güvenlik, sizin az önce bahsettiğiniz Türkiye'nin Füze Savunma Sistemi, Fırat Kalkanı Harekatı ve Sosyal Medya El Kitabı. Süremiz yettiğince hepsinden de bahsedelim istiyorum. Aslında bir hanım olarak gerçekten bu alanlar daha sanki zor gibi düşünülür ama siz tamamen aslında işin içinde ve bu alanda çalışmaya kendinizi özellikle önemli görüp bu yola baş koymuşsunuz. Bilmiyorum, bir farkı var mı, hani yoğunluk mu ya da zorluk mu ya da belki de tam tersi o kadın bakış açısının alandaki farklı bir yönelişimi nasıl ifade edersiniz?
Bence aslında bu anlamda bir negatif algı olduğunu söylememiz çok mantıklı ve yani gerçekçi. Toplumumuzda genellikle işte mühendislik veya böyle savunma sanayi, silah konusu olduğunda genellikle hep veya istihbarat çalışmaları olduğunda erkeklere özgü bir mesleki
öyleymiş
alan
gibi
ve bir ilgi alanı olarak düşünüyor. Evet. Ancak ben bunun aynı kanaatte değilim aslında, fakat bu sadece Türkiye içerisinde değil aslında. Genel trend dünyada böyle. Hı hı. Hani bazı meslekleri çok fazla erkek hegemonyasına verilmiş olarak düşünüyoruz. Hı hı. Ama yani Amerika'ya baktığınızda Amerikan ordusunda generallerin olduğunu görüyorsunuz. Yani zamanında kuvvet komutanları var bayan olarak. Yani Türkiye'de neden işte bir bayan generalimiz olmasın? Yani Türkiye neden işte bir MİT başkanımız bir bayanı olmasın? Veya işte bir emniyet genel müdürümüz bir bayan olmasın? Aslında ben şunu söylüyorum. Yani bu anlamda evet doğru. Belki sahada çarpışma anlamında yani evet tabii ki de bayanların kendi içerisinde bazı kısıtlıkları söz konusu olabiliyor askeri meslekleri icra ederken, ama bunun dışında eğer siz kitapla kalemle şey yaparsanız, yani bir bayan neden hem eli silah da tutabilir hem kalem kağıt da tutabilir, yani ikisi de aslında o bayanın tercihine bırakılmalı. Ama dediğim gibi genellikle yani dünyadaki genel trende baktığınızda Amerika veya birkaç İskandinav ülkesi dışında yani muharip olarak kadınların çok fazla muharebe meydanlarında yer almadığını görmüyorsunuz. Evet. Ama planlamada, Ar-Ge faaliyetlerinde veya Milli Savunma Bakanlığı'nın diyelim ki işte bu Ar-Ge süreçlerinde veya stratejik planlama süreçlerinde GenPP diyoruz, yani Gelen Plan Prensipler Başkanlığı'nda farklı fonksiyonlarda ve misyonları icra eden bayanların çok fazla olduğunu görüyoruz. Muharip unsuru olarak da yer alıyorlar. Dolayısıyla bence bu hem algının hem de trendin değiştiğini görüyoruz ve Türkiye'dekinin de ben kesinlikle şimdi mesela çok isim vermek istemiyorum ama bazı özel üniversitelerde istihbarat ve savunma sanayi alakalı dersler veriliyor ve orada da şimdi Fahri Erenel Paşa'mız var. O da üniversitede ders veriyor. Diyor ki Merve diyor. Çok fazla artık bayan öğrenciler.
ilgi duymaya başladı.
Ve diyorlarmış işte hani Merve Seren yapıyor. Hani onlar çünkü kendi alanlarında belki de alana açık olmadıklarını düşünüyorlardır. Ama benim gibi veya birçok işte bayanın bu alanda bence hani yer almasıyla beraber bence genç kızlarımızın da daha fazla yani yer alacağını, söz sahibi olacağını düşünüyorum.
Evet, tam da aslında bu noktaya dikkat çekmek için bu soruyu yönelttim. Evet, çünkü evet. Biliyorum ki ve hissediyorum ki toplumların genel algısı yalnızca Türkiye için değil, sizin de ifade ettiğiniz evet. gibi. Daha çok erkeğe yakıştırılan konular ama Tam da aslında kadın bakış açısının bence çok farklı alanlar açabileceğine inanıyorum kendi adıma. Evet, sizi de burada görmekten yani gerçekten büyük mutluluk duyuyorum.
Bir meslek anlayışının bence önüne geçilmesi gerektiğini artık yani 21. yüzyılda mühendislerimizde olsun. Şimdi hatta Rusya'ya gittiğinizde inşaatlarda o kadar fazla bayan çalışıyor ki. Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani inşaatlarda işçi olarak bayan çalışıyor. Aynı şekilde ordusunda da çalışıyor. Bu şunu demek istiyor. Yani cinsiyetçi bir meslek anlayışının gerçekten aslında nötrlediği ülkelere tanıklık ediyoruz. Bence Türkiye'de bu anlamda aslında bayağı bir yol aldığını düşünüyorum ben Türkiye'nin.
Evet, her alanda yol alıyoruz.
Evet,
çok
kesinlikle.
Şükür diyelim. Çünkü savunma sanayinde de çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Evet. Özellikle son 10-20 yılda hatta 2000'li yıllardan bu yana konuşacak olursak yerlilik oranını artırmaya çok gayret gösteriyoruz. %20'lerden %70'lere çıktığını ifade ettik ama tabii lütfen siz daha detaylı olarak anlatın bize. Nedir bu süreç? Bu seyir nasıl izledi Türkiye'de? Şu an Türkiye nerede savunma sanayinde?
İlk önce savunma sanayi şimdi hep yani cinsiyet olarak düşündük de bir de şöyle bakmamız gerekiyor. Savunma sanayi çalışan insanlar sadece mühendis olmak zorunda değil. Sadece işletmeci veya ekonomisi finans alanında mezun olan kişiler bununla ilgilenmek zorunda değil. Çünkü savunma sanayi dediğimizde aslında savunma sanayi kendi içerisinde bir ekosistem. Dolayısıyla bunun politik boyutu var, stratejik boyutu var, askeri boyutu var, diplomatik boyutu var, teknolojik boyutu var, mühendislik boyutu var, Ar-Ge boyutu var, stratejik planlama boyutu var. Dolayısıyla buna topyekun bir ekosistem olarak bakmak zorundasınız. Bu şu demek bizim için. Yani bir seyri izledi derken nasıl bir seyri izledi? Bu ekosistemin içerisinde yer alan bütün aktörleriyle, kurum ve kuruluşlarıyla nasıl bir seyri izledi olarak bakmamız gerekiyor.
Evet, çünkü çok disiplinler arası bir sistem.
Evet, kesinlikle. Biz de bunu hem disiplinler arası hem de multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Yani çok boyutlu ve çok katmanlı bir süreç. Bu anlamda bir savunma sanayindeki başarıyı kesinlikle bir ürün yelpazesine bakarak bence okumamız çok hatalı bir şey. Bunun içerisinde birincisi kurumlar var. Yani hem özel sektör kurumları yani hem özel sektör var hem devlet kurum ve kuruluşları var. Hem de KOBİ'lerimiz var. Yani devlet destekli KOBİ'lerimiz var. Bunun yanı sıra bunun içerisinde üniversiteler var. Bunun içerisinde teknokentler var. Yani Ar-Ge merkezleri var. İşte düşünce kuruluşları var. Bu bir bütün olarak baktığımızda topyekun olarak ben Türkiye'deki en büyük seyrin 2000'li yıllarından itibaren kesinlikle farkındalık olduğunu düşünüyorum.
Hatta öğrenciler var artık kesinlikle. Sizin de söylediğiniz gibi.
Bizim mesela şu anda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Sayın Profesör Doktor İsmail Demir'in ki bu anlamda da neden üniversiteye çok ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. Neden? Kendisi de çünkü akademisyen kökenli birisi. Yani kendisi de o İTÜ'den, o yollardan geçmiş.
Evet. Dolayısıyla o öğrencilik yaşamını yaşamış.
Dolayısıyla bunun sadece bir mühendislik olmaması gerektiğini, yani toplumun bütün kesimlerinin aslında bir beyin fırtınası ve en büyük entelektüel sermaye yatırımı olarak düşünmeliyiz bunu. Sonuçta siz bir ürün alırken evet bunu bir mühendisiniz var, doğru. Ama mühendisle beraber o ürün sürecinde o askerle muhatap olması gereken, çünkü sonuçta bunu orada askeriniz kullanıyor, emniyet personeliniz kullanıyor, jandarma kullanıyor, işte sahil güvenlik kullanıyor veya MIT kullanıyor. Dolayısıyla burada siz o ürünle kullanıcıyı buluştururken o arada geçen o kadar fazla saflar var ki bu sadece asker ve mühendisler değil. Aynı zamanda sivil entegrasyonu yani sivil katılımı da mutfakta bir sivil elin olmasını size mecbur kılıyor. Bu anlamda işte bu okuryazarlık, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başlattığı Sayın İsmail Demir'in başlattığı bu girişimle okuryazarlık üniversitelerde benim de yer aldığım iki tane seminerimiz oldu. Öğrenciler çok farklı departmanlardan geliyordu. Yani elektronik bölümünden gelen de var, malzeme teknolojileri de var, işletmede, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi. Sadece şöyle düşünün, bir ürünü satmak istiyorsunuz siz, yurt dışına ihraç etmek istiyorsunuz. Bu anlamda bir de savunma diplomasisi diye bir şey var. Savunma sanayi diplomasisi. Bu anlamda diplomatik ilişkileri katmanlandırırken aslında savunma sanayi ürünlerinizi ihraç etmek için belki de diplomasiye çok fazla ihtiyaç duyuyorsunuz. Kısacası bu alan çok geniş bir alan. Türkiye'deki özetlemek gerekirse Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren bu okul yazarlık projesi olsun ekosisteminin entegre, eklemlenmiş ve bütünsel bir seyir içerisinde izlemesine yönelik bence hem bir farkındalık vardı hem de bir arzu vardı. Dolayısıyla farkındalık oluşmasıyla beraber yani evet Savunma Sanayi Başkanlığı devlet eliyle bir desteklenme söz konusuydu ama demek ki aşağıdan da yani tabandan tavana yönelik de bir talep söz konusuydu. Evet. Bu anlamda 2000'li yılları ben arz ve talebin buluşma ve kesişme yılları olarak tanımlamak istiyorum.
Öncesi?
Bu da ürünleştirme süreciydi. Şöyle, önceki süreçte ne yazık ki ekonomik olarak, yani sizin sonuçta ekonomik büyüme oranlarınız, işte özel sektörün desteklenip desteklenmemesi, Türkiye'nin koalisyon hükümle dönemleri.
Evet.
Şimdi az önce bahsettiğim şey, yani sizi her alanda ne kadar fazla istikrar sağlayabilirsiniz, o kadar süreklilik sağlayabilirsiniz. Biz burada şunu diyoruz, yani arzda da süreklilik, talepte de süreklilik olmalı, projelerde de süreklilik
tabii,
olmalı.
Tabii projeyi hazırlayıp rafa kaldırdıktan sonra evet, ne anlamı evet, kalıyor?
Şimdi o kadar düşündüğünüzde yani koalisyon hükümetleri döneminde tabii ki projelerde neye ne kadar masraf harcanması gerektiği, yani siyasi partiler arasındaki uzlaşı bazen aynı olmuyor. Yani her partinin savunma sanayine verdiği önem de aynı değil. Hı-hı. Çünkü neden aynı değil? Bu sadece Türkiye açısından değil, bu dünyada böyle. Hatta sadece partiler arasında değil, kuvvetler arasında, yani kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri arasında baktığınızda da evet, aynı uzlaşıyı göremiyorsunuz. ABD'ye baktığınızda, örnek vermek gerekirse, her yıl çok ciddi bütçe tartışmaları yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu bütçe tartışmalarındaki iki şeyden bir tanesi mutlaka marine, yani şeyleri işte denizciler ve Navy grubu daha fazla bütçe alması. Onlardan sonra hemen havacılar başlıyor ve karacılar hep kendini işte itilmiş bir şey olarak görüyor. Ve hatta ben hep ara sıra bunu söylerim. Yani Harbiye'de de geçen bir böyle bir benzetme vardır. Derler ki işte evet hava deniz çok fazla oluyor ama işte havadan ve sudan asker olmaz diye bir şey var. Yani yaklaşım var. Dolayısıyla her kuvvet ve bu da bir realitedir, her kuvvet kendisini önceler. Her kuvvet kendi ihtiyacını önceler.
Evet.
Şimdi bunu biz politik arenaya taşıdığımızda da şöyle oluyor. Yani sosyal refahımı daha fazla öncelemelisiniz. Sağlık harcamalarını mı, eğitim masraflarını. Dolayısıyla siz savunma harcamalarına baktığınızda genel bütçe kalem kalemdir. Bunların içerisinde hangi kaleme ağırlık vermeniz demek ki, eğer kısıtlı bir bütçeniz varsa, işte enflasyon oranlarınız çok yüksekteyse veya işte büyüme oranlarınız çok düşükse, dolayısıyla orantılı yapmak ve bir alandan feragat etmek zorundasınız. Bu anlamda tabii ki ekonomik girdileriniz yüksek olması demek sizin savunma sanayi alanına yatırım yapmanız demek. Bir bu ayağı var. Birincisi, ekonomisi iyi olduğu için yatırımı öncelersiniz. İkincisi, eğer siz savaş halinde olan bir devletseniz savunma harcamalarınızı çok fazla, askeri harcamalarınızı çok fazla öncelersiniz. Üçüncüsü de, eğer sizin ekonominiz bu alandan besleniyorsa, yani silah satışından besleniyorsa, yine bu alana yatırım yaparsınız. Ama barış halinde olan ve dışarıdan algıladığı tehdit ve risk skalası çok dar olan bir ülke için savunmaya yatırım yapmak belki de çok akıllıca bir iş değildir.
Evet.
Bu anlamda yine başka bir örnek olarak NATO'dan bahsedebiliriz. Özellikle bu 2008 hani mortgage krizinden sonra, yani dünya ekonomik krizinden sonra en fazla tartışan hususlardan bir tanesi savunma harcamalarıydı. Ve yine bu aralığa baktığımızda işte 2010-2014 yılları arasında 20 ülkeden 13 tanesi en fazla savunma harcaması düşen ülkeler NATO ülkeleriydi. Ve bunların içerisinde Amerika'da da vardı.
Hmm.
Dolayısıyla sizin bir ekonomik daralmanın söz konusu olduğunda belki de ilk sizi vurduğu yer savunma oluyor.
Evet.
Ve Türkiye açısından özelde ele aldığımızda da karşımıza şu çıkıyor. Ne zaman bir ekonomik dalgalanmada bir geriye düşüş yaşandığı takdirde aslında bu sizin hali hazırda devam eden projelerinizi evet, etkileyecek. Bu anlamda kararlılık çok önemli. Yani nereden nasıl bir işte ekonomik bütçeleme yaptığınız çok önemli. Yine dünyada rakamlara baktığımızda en fazla askeri harcamayı yapan dünyadaki en büyük ülke ABD. Ondan sonra Çin. Şimdi dünyada en fazla harcamayı, yani %36 ile pasta payın, savunma pastasından en fazla harcamayı yapan ABD olmasına rağmen, ABD'nin kendi genel bütçesi içerisine baktığımızda savunma bütçesinin hiçbir aslında şeyi yok, ağırlığı yok. Yani bir Türkiye olarak okuduğumuzda evet aman Allah'ım işte Amerika ne kadar yüksek bütçeler harcıyor diye düşünüyoruz.
Evet, evet.
Ama kendi bütçe kalemleri içerisindeki orantılamaya baktığımızda aslında değil. Bu anlamda bize askerileşme oranları da şunu veriyor. Bir de askerileşmeden bahsediyoruz. Yani şu, bir devletin çok fazla savunmaya harcama yapması demek o devletin askerileştiği ve agresifleştiğini mi gösterir?
Hmm.
Şimdi Türkiye'de hep şunu söylüyoruz. Evet, Türkiye 2000'li yıllardan itibaren savunmaya çok büyük bir yatırım yapmaya başladı, alan açmaya başladı. Bu Türkiye'nin dış politikasında ve askeri programlarında, yani askeri politikalarında agresifleştiğini, yani saldırgan bir ülke konumuna mı geldiğini
oldu, evet,
diye düşünüyor. Hayır, askerileşme oranı şudur. kişi başınıza, yani bunun farklı işte şeyleri var, hesaplama oranları var. Kişi başına kaç tane hafif silah düşüyor? Kişi başına kaç tane ağır silah düşüyor? Kişi başına kaç öğretmen düşüyor? Kişi başına kaç tane sağlık personeli düşüyor? Dolayısıyla eğer sizin kişi başınıza 0.1 sağlık personeli düşüp ama sizin ağır silah oranınız 8.6 ise, evet doğru, siz inanılmaz derecede askerileşen bir devletsiniz. Ama eğer bu oran tam tersi ise, yani orantılamadaydı, dolayısıyla bu sizin askerileştiğinizi rasyonel bir tercih olarak, yani rasyonel ve stratejik bir tercih olarak hem ekonomik girdi hem de caydırıcılık gücünüz olarak savunma sanayiye yatırım yaptığınız anlamına geliyor. Bu anlamda Türkiye'nin sadece kendi caydırıcı gücü olarak değil, bence ekonomik olarak da kesinlikle yani savunma sanayinin ona açtığı alandan beslenme çabası içerisinde olduğunu görürüz 2000'li yılların başından itibaren. Çünkü neden? Siz bir savunma sanayi ürünü üretmeye başladığınızda, yani bunu projelendirir. Birincisi, bunu insan kaynağı aktaracaksınız. İkincisi, buraya hem devlet hem de özel sektör kuruluşları burada yer alacak. Dolayısıyla bir ekonomideki çark dönmeye başlayacak. Hele de siz bunu eğer sadece iç piyasadaki, yani iç talebe yönelik değil, aynı zamanda dış talebe yönelik bir karşılama yapıp da ihracatı artırırsanız aslında çok büyük bir girdi sağlayabilirsiniz. Bakın, bugün dünyada war ekonomi, yani savaş ekonomisi dediğimiz bir şey var ve dünyadaki çok büyük şirketlerin aslında bu savaş ekonomisinden beslendiğini görüyoruz.
Silah
satışlarında kesinlikle. Tabii. Türkiye yıllarca, yani çok uzun bir süre silah ithalatında çok yüksek harcamalar yaparken tabii ki yaptı ve özellikle 2000'li yıllarda biz Türkiye'yi ilk 15, en fazla silah ithalatı yapan ilk 15 ülke arasında gördük. Ve geçen yıl itibariyle bence Türkiye bir ilki gerçekleştirerek sadece ithalatta değil, yani SPRİ'nin verilerinde ihracat yapan ilk 15'e girdi.
Ne güzel.
Bu anlamda Türkiye'nin kesinlikle bir ihracat potansiyeli yakaladığını da görüyoruz. Ama sonuçta savunma pazarı diye baktığınızda bu savunma pazarı çok rekabetçi. Yani bu rekabet, işte teknolojideki entelektüel rekabet var, teknolojik rekabet var, bilimsel rekabet var. Yani savunma pazarlamacılığı, işte savunma lobiciliği var. Dolayısıyla bunların farklı katlarında birden hepsinde aslında rekabet edebilirlik seviyenizi yakalamanız gerekiyor. Türkiye'nin şu anda ihracatı oranları şu an 2.7 milyar dolar gerçekleştirdi bu sene. İşte en fazla havacılıkta ciro elde edildi. 9 milyar dolarlık toplam bir ciro rakamına ulaşıldı. Fakat bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Ama bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin potansiyeli var. Artık Türkiye bence savunma pazarındaki hegemon devletleri, yani dominant devletleri, işte ki bunlar Avrupa, hepimizin bildiği gibi ABD, Rusya, ve Avrupa devletlerinin hakim olduğu tekeli delmeyi başardı ve artık Ukrayna'ya mesela İHA'larını üretiyor, Gana'ya gönderiyor, Uganda'ya gönderiyor, Orta Asya'daki ülkelerle anlaşmalar yapıyor, işte Pakistan'la yapıyor, Hindistan aynı şekilde, sonradan her ne kadar bazı işte diplomatik ve siyasi gerekçeler gösterilerek ertelenme veya projelerde askıya alınma söz konusu olsa bile artık Türkiye bir müşteri değil, aynı zamanda üretici konumuna erişmiş, pozisyonu yakalamış bir devlet. Hatta biz şunu da söylüyoruz, yıllardan beri biliyorsunuz İDEF gerçekleşiyor. 2 yılda bir Türkiye Savunma Sanayi fuarları gerçekleşiyor, savunma fuarları. Eskiden belki ağızları sulana sulana akıp oraya, yani Türkiye'ye bir şey satmak için gelenlerde, şirketlerde bir düşüş gözlemliyoruz. Ve bu şundan dolayı, Türkiye artık onların her şeyi satabilecekleri bir müşteri pozisyonundan çıkıp geçen sene toplam 14 tane fuara katıldı ve artık Türkiye satıcı olarak katıldı. Bunlardan 5 tanesi yerli fuardı, diğerleri yurt dışı fuardı. Bu anlamda bence Türkiye'nin kesinlikle büyük bir başarı yakaladığını söylememiz, iyi yakaladığını söylememiz.
Çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel anlattınız ki hiç araya da girmek istemedim. Sizin olan bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son cümleler olarak neler söylemek istersiniz? Hem artık yerli ve millileşiyoruz eskisine oranla, 2000'li yılları oranla, hem de gelecek bizi neler bekliyor gelecekte?
Bence şimdi burada az önce dediğiniz gibi %20'lerden evet %60-70'lere doğru bir sıçrama yakaladık yerlilik oranlarında. Burada önemli olan şey şu, ben sıklıkla bunu zikretmeye çalışıyorum. Her şeyi yerli ve milli yapacaksınız diye bir şey yok. Yani bunu Amerika veya Avrupa ülkeleri de her şey %100, eğer yani siz bir ambargo altında olan bir devlet değilseniz, yani herhangi bir yardım alacağı bir şey yoksa, burada şu, yani bir fırsat ve maliyet hesaplaması yapıyorsunuz. Ondan sonra ürününüz, her şeyin içerisindeki komponentleri %100 yerli olmasa bile o ürünü sizin tasarımınız geliştirmenize milli yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi buradaki en önemli hadiselerden bir tanesi alüminyum. Alüminyum tozları var. Mesela seramik zırhlılarda kullanılan. Biz bunları çok uzun süreden beri yurt dışından aldık. İthal ettik. Şimdi mesela alüminyum projesiyle 21 tane yani ana yüklenici ve alt yüklenicinin dahil olacağı bir geliştirme projesi başladı. ARGE projesi başladı. Dolayısıyla bazen bunlarda komponentlerde neyi üretip neyi üretmemeye karar vermek o kadar önemli ki, aksi takdirde bazı şeyleri çok daha ucuza farklı yani müşterilerden temin edebilirsiniz. Ama siz ana stratejik komponentlerde, yani ana stratejik parçalarda hiçbir zaman yani es geçmemeniz gerekiyor. Yani orada bir ıskalama yapmama gibi bir şey, herhangi bir şansınız yok. Nedir? Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin de en büyük acı tecrübelerinden biri motordur. Neden? Siz işte Altay tankını geliştirdiniz. Helikopter yapıyorsunuz. Bugün işte T-70'lerde biliyorsunuz TUSAŞ'a teslim gerçekleşti Alp Havacılık tarafından veya T-70'in yaptıklarında. Hem komponent hem yere indirme sistemlerinde. Aynı zamanda motor testlerinde. Dolayısıyla motor gibi stratejik bir parçayı yani sizin üretmemeniz sizi diğer ihalelerde, yani o rekabetçi yapıda hemen geriye atıyor. Evet. Ve ihaleyi kaybetmenize neden oluyor. Çünkü neden? Diğer ülkeler, öncü ülkeler diyor ki ben buna ihraç rejimi koyuyorum ve ben eğer bu motoru sana verdiysem ben senin bu motorumla, benim motorumu kullandığım motorumla ihaleye girmeni engelliyorum diyor. Dolayısıyla bu gibi şeyleri kıs atmanız gerekiyor. Önemli, evet. Bu anlamda Türkiye'nin hatırlıyorsunuz S-400'ler çok konuşuluyor. Sürekli biz bunları konuşuyoruz ama Türkiye'nin geliştirdiği kendi özgün hava savunma sistemlerini konuşmuyoruz. Mesela Türkiye'nin insansız hava araçlarını konuşuyoruz ama insansız kara araçlarını konuşmuyoruz. İnsansız deniz araçlarını kullanmıyoruz. Sadece çok kısa. Türkiye bugün milgemlerini üretiyor. Biliyorsunuz 4. Kınalı adayı da teslim ettik. 5.sini yapıyoruz. Şimdi işte SAT botları yapıyoruz. Su altı yani taarruz botlarımız da var. İşte su altı deniz altı gemilerimiz var. Dolayısıyla Türkiye havada, denizde, karada, jandarmasına, emniyetine, MIT'ine bir bütün olarak güvenlik ve savunma mekanizmasında yer alan bütün müşterilerine hem içeride hem dışarıda onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bence çok sürdürülebilirliği olan bir savunma ekosistem yaklaşımı geliştirdiğini düşünüyorum.
Evet,
ben
doğru yoldayız. Ne mutlu gerçekten, göğsüm kabardı siz anlattıkça. İnşallah gelecekte çok güzel günler Türkiye'yi bekliyor tam da bu savunma sanayi alanında. Size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve bu bilgileri dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Sevgili dinleyiciler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Merve Seren bizlerle birlikteydi. Özellikle Türkiye'de savunma sanayindeki 2000'li yıllardan bugüne gelişmeleri ve bundan sonra gelecekte Türkiye'yi neler bekliyor konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Yeter olsun, yeter olsun, çok ağlattın yeter olsun. O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun. Yeter olsun, yeter olsun, çok ağlattın yeter olsun. O kızıl saçlarını çözen benden beter olsun. Karadır kaşların kara, sineme açtın yara. Beni dünyada avara eden bin beter olsun. Karadır kaşların kara, sineme açtın yara. Bin beter olsun. güzel geçersen bir elime, çekerim seni yemine. Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun. Ah güzel geçersen elime, çekerim seni yemine. Benim şimdiki halime gülen bin beter olsun. Karadır kaşların kara, sineme açtın yara. Beni dünyada avara eden bin beter olsun. Karadır kaşların kara, sineme açtın yara. Beni dünyada avara eden bin beter olsun.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Erdemliler Dayanışması Derneği Başkanı Erkan Alaca var. Sayın Alaca, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, Erdemliler Dayanışması Derneği Başkanı evsiz, sokakta kalan, kimsesiz insanlarımıza pek çok alanda hizmetler veriyor. Bu hizmetleri konuşmak istedik. Öncelikle dernek ismiyle başlayalım dilerseniz Sayın Alaca. Erdemliler Dayanışması Derneği bu ismi nasıl aldı, nasıl kuruldu, hangi amaçla kuruldu, anlatır mısınız?
Tabii ki peygamberimizin peygamber olmadan önce katıldığı bir cemiyet vardı, Hilful Fudul. Bunun Türkçesi Erdemler İttifakı'ydı. Onu başka biri almıştı. Ben de ittifaktan dayanışmayı türetip işte Erdemler Dayanışması Derneği'ni kurdum. O Hilful Fudul'un çok sevdiğim bir özelliği vardı. Din, dil, ırk ayırmadan herkese yardım etmek. Hatta bir peygamberimizin bir hadisinde de şey diyor. Eğer peygamber olmasaydım yine Hilful Fudul'a devam ederdim. Bunun üzerine kuruldu Erdemler Dayanışması Derneği.
Kaç yılında kurdunuz?
2015.
Amacınızı biraz anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? İstanbul'dasınız, Üsküdar'dasınız bildiğimiz kadarıyla.
Şimdi aslında bir de şöyle bir şey var. Derneği kurduk ama ondan önce şöyle bir şey vardı. Beled suresi üzerine. O Beled suresinde çok sevdiğim bir ayet var. İşte miskin diye çevrilir. Lisan-ı Arap'ta toprağa düşmüş insan. Onları yedirip içirip ayağa kaldırmak diye bir ayet vardı. O da beni etkilemişti. İşte sokakta bir fıstık ağacı, Üsküdar fıstık ağacından inerken bir park var. O parkta bir amcayı gördüm çuvalın içinde. Al sana dedim şey... Beled suresi. İşte toprağa düşmüş insan. Evet. O zamana kadar etrafımda öyle insanları göremiyordum açıkçası. Yani ondan sonra çorba dağıtmayla başladık. Bir sene sonra da yani 2015 tarihinde de dernekleştik resmi olarak. Çorbadan sonra barınma sağlamaya başladık. Şu anda 11 kişiye barınma sağlıyoruz. 70-80 kişiye de günlük işte duş imkanı, yemek, bir de kıyafet yardımlarında bulunuyoruz.
Evet, şöyle bir sitenize baktım, Facebook sayfanıza da inceledim. Evet. Misafirhanenin önünde, evsizler misafirhanesinin önünde şu sözler yazılı, sevgili dinleyicilerimize ifade edelim. Kapımız açıktır girene, lokmamız helaldir yiyene.
Evet, Yunus Emre'nin çok sevdiğim bir sözü.
Bunu da misafirhanenin girişine astınız. Peki oraya günde kaç kişi kullanabilir? Örneğin nasıl size ulaşabilirler bu dernekten ve oradaki o hizmetlerden faydalanmak isteyenler sizi nasıl bulabilir?
Genellikle telefondan ulaşıyorlar. Bir de bunun evsizlerin bir kendi aralarında bir iletişim ağı var. Biraz da onu kullanıyoruz. İşte yani 4 senedir. Bu şekilde İstanbul'da artık her yerde de tanınıyoruz açıkçası.
Evet ama
kendileri şey yapıyor. Ama en çok da şeyden geliyor. Mesela beyaz masa, hastanelerden, valilikten, kaymakamlıktan, oradan da yönlendiriyorlar bizi.
Şimdi tabii haklı olarak bütün bu yiyeceklerin, içeceklerin, barınmanın bir maliyeti de olacaktır. Evet, evet, bu nasıl karşılanıyor?
Ona ben siz biz diyorum. Yani tamamen bağışlarla. Benim kendi çevremdeki arkadaşlarım, işte sosyal medyada duyanlar o şekilde. Yani arkamızda şöyle diyeyim, devlet desteği veya herhangi bir kurumun desteği yok. Tamamen bireysel arkadaşlarımın çabaları, benim çabalarım bu şekilde.
Gerçekten çok kıymetli bir işe imza atıyorsunuz. Gerçekten çok çok takdir edilesi bir iş. Peki orada bir insanın günü nasıl geçiyor? Hani sabah kahvaltıyla başlıyor, sonrasında nasıl devam ediyor sistem?
Şöyle biz bir sözümüz var. İşte balık yedirmek yerine balık tutmayı öğretelim dedik. Çünkü diğer türlü o insanı tekrar tembelleştirirsiniz. Yani rehabilite edemezsiniz. Mesela evsizler evinde kalmak isteyen evsiz arkadaşımıza şunu soruyoruz ilk başta. Sen gerçekten sokaktan kurtulmak istiyor musun? İstiyorum derse, yerimizde müsaitse, kapasitemiz alıyoruz. İşte evde şey başlar ilk başta. Diğer arkadaşlarla geçinebiliyor mu? Bunlar da çünkü çok önemli.
Tabii tabii muhakkak.
Rutin şeyleri yapabiliyor mesela. Yemekten sonra bulaşık yıkamadır, işte çamaşır. Yani dışarıdan bize gönüllüler gelip oranın temizliğini yapmaz. Orada kalan evsiz arkadaşlarımız yapar.
Bu da artık onların evidir çünkü.
Aynen. Bu da rehabilitenin diğer şeyi. Bir de şey var, bizim sadece sokak insanları değil, sokak hayvanlarına da yardımcı oluyoruz.
Aa, ne güzel.
İşte dört tane köpeğimiz var, iki kedimiz var. Onlara da onlar kendileri bakıyor, dışarı çıkartıyorlar, gezdiriyorlar. Bu şekilde bir sistem var. Kitap okumak isteyen ufak bir kütüphanemiz var. Orada oturup kitabını okuyor. Yani çok boş zamanları olmuyor açıkçası.
Evet, aslında tam da ifade ettiğiniz gibi orası onların evi artık. Orada barınıyor, orada yiyor, içiyorlar. Hatta yemeklerini kendileri yapıyorlar, öyle değil mi?
Tabii tabii tabii. Kendileri yapıyorlar. Ben de orada kalıyorum üst katta. Çünkü birinin orada durması gerekiyordu. O işte bana kaldı. 4 senedir ben de o şekilde devam ediyorum.
Onlara hem arkadaşlık ediyorsunuz hem tabii. kardeşlik ediyorsunuz. Belki
ve
buyurun.
Onlardan çok şey de öğreniyorum açıkçası.
Evet, muhakkak. Rehabilitasyondan bahsettiniz az önce. Evet. Yine bildiğimiz kadarıyla böyle el sanatlarına da yönlendiriyorsunuz onları,
tabii,
öyle değil
tabii.
mi?
Atölye açmıştık. Orada da çok başarılı da olduk. Onlar da şaşırmıştı. Hani biz bunu nasıl yaptık gibilerinden. O da tekrar devam edeceğiz. Orayı bir kapattık, bir kafe açtık derneğe ek bir gelir olsun
evet.
diye. Onun da aslında kafenin amacı da şeydi, hani yarın bana bir şey olursa, çünkü şu anda derneğe yardım edenlerin çoğu kendi arkadaşlarım açıkçası.
Evet.
Hani bana bir şey olursa en azından derneğin bir ek geliri olsun. Benden sonraki yönetim devam etsin diye. Yani benim yaşadığım zorlukları yaşamasınlar diye bir de kafe açtık, Luanas Kafe diye.
Evet.
Luanas'ın açılımı da bizim sokaktan aldığımız 3 köpeğin baş harfi, işte Luna, Angel, Aşil diye oradan Luanas koyduk.
Güzelmiş. Sayın Alaca, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ama daha
ederim.
Büyük teşekkürü böylesine önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına hizmet verdiğiniz için etmek gerekiyor. Biz Hayatı Sesleri ekibi olarak size sonsuz teşekkürler, sevgi ve saygılar iletiyoruz efendim.
Teşekkürler, iyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Erdemliler Dayanışması Derneği Başkanı Erkan Alaca telefon hattımızın diğer ucundaydı. Dernek faaliyetlerinden bahsetti. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Gölgenin Sesi.
Kurduk perdemizi, geldik meydana, ışık ruh olsun perdede dünya. Pirimiz Küşteri'den ta bu yana, ibret alır isteyen işte temaşa. Hak dostum, hak diyerek başlayalım söze. Efendim, biraz paraya ihtiyacım var. Kara gözümde de para var biliyorum. Ama doğru düzgün istesem mümkünatı yok vermez. En iyisi ona bir oyun oynamak. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence, aman aman. Eyvah, hacivat geldi. O görmeden şu paraları bir zula edelim. Şıngır mıngır lop. Kara gözüm, haberler kötü. Al kumbaranı da aşağıya gel. Yahu Allah Allah, bu hacivat benim kumbaramın olduğunu nereden biliyor be? Hiçbir şey de kaçmıyor gözünden, şuraya bak. Efendim, her kaybettiğin dakika aleyhine işliyor. Zarar edeceksin, zarar. Ya durduk yere niye zarar edecekmişim anlayamadım. Bu Hacı Cevcev yine bir şeyler karıştırıyor ama dur bakalım anlarız şimdi. Boş yere sıvazlayıp durma o paraları kara gözüm. Vay köfte or vay. Eve kameramı yerleştirdi, ne yaptı ya? Ne yapsam haber oluyor be. Kumbaranı da al gel, bak önemli bir şey söyleyeceğim sana. Bana bak Hacivat, bu paraları zor günler için sakladım. Ölür melürsem o zaman kullanacağım. Ya ölüler para harcar mı hiç? Getir şunları. Ölüler harcamaz ama geride kalan diriler harcar Hacivat. Senin mezar fiyatlarından haberin yok galiba. Efendim, hayat memat meselesi. Bayat Mehmet'in meselesiyle ilgilenmiyorum. Anlamazlıktan geliyorsun kara gözüm. Alacağın olsun.
Sen şimdi görürsün.
Bak şimdi Hacivat. Şimdi ya uzun zamandır... Nereye gitti be? Hacivat. Gitmiş bile. Ya kendime bayramlık alacağım kerata nereden aldı paranın kokusunu? Hepi topu 1000 lira param var be. Kaç gündür rahat bırakmıyor.
Aman bir diğer yağlar, kanlıca diğer yağlar. Teba selamun aleyküm be kuzum.
Aleyküm selam be koyunum.
Teba nasılsın kara göz ha?
Sağ olasın Abdi Efendi.
Ama bir yana sorma be kuzum.
Sormadım zaten.
Ya bir sor.
Soracağız çaresiz. Sen nasılsın peki?
Hiç iyi diyelim be kuzum. Doktorlar ince hastalığa yakalanmışsın dediler be ya.
Sahi mi ya?
Sahi tabii efendim. Bir an önce tedavi olmam lazım. Yoksa 2 güne kalmaz ölmüşlerine kavuşursun dedi.
Allah kavuştursun.
Niye dedin?
Vah vah, geçmiş olsun dedim. O zaman tedavi ol sen de.
Tiyaba iyi diyorsun da. Bir anım sigortam yok, çok para isterler. Çoluk çocuk ortada kalır, yanarım be ya.
Tamam be, Allah Allah, ağlama, beni de ağlatacaksın şimdi.
Nasıl ağlamam, yarına kadar 500 lira bulmazsam 4 kolluya bindirecekler bedenci ağzımı kara gözlüm. Ağların ağası.
Ya sadece 500 lira mı be? Ben de çok bir şey zannettim ha.
Senin gibi ağa için çok değildir. Benim için çok büyük paradır be kuzum.
Tamam ya, tamam. Ağlama, ben sana veririm 500 lira. Senin canı sağ olsun be.
Tiyaba, tiyaba, sen ne kadar tatlı bir insansın be kuzum.
Evet, şekerimi fazla koymuşlar. Al bakalım sana 500 lira. Paran olunca ödersin.
Tiyaba, tuttuğun altın olsun be kuzum. Gidip eve müjdeyi vereyim. Kal sağlıcakla.
Güle güle, hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Ya sevindi gariban be. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Zor tabii.
Kökünü tuzumadan anladım. Kanadını çam dalına bağladım. Şimlimlerle şimlimlerle oynadım. Selamun aleyküm dayı.
Aleyküm selam Mısır buğdayı. Ha, ne var ne yok? İyilik güzellik sende ne var ne yok?
Vallahi ne olsun, huzur da yok, para da yok.
Ya bütün parasızlar da beni buluyor bugün ha.
Hani yanlış anlama da Karagöz'a, para istediğimden değil. Şimdi benim tuzsuz deli bekire bir miktar borcum vardı. Şimdi geçen gün parasız kalınca o ahlına gelmiş, aramış daramış beni bulamamış. Çok sinirlenmiş. Bulduğu yerde beni dilim dilim kesecekmiş. Kaç gündür kaçıp dururum eve gidemem korkundan. Odun kesip satarım, paramı alamam. Çoluk çocuk aç bir ilaç kaldı.
Hayda, kötü bir durum tabii. Ne kadar borcum var tuzsuza?
Çok değil be, 300 liracı.
Şuna bak ya, 300 lira için adama bu zulüm yapılır mı canım, Allah Allah. İyi tamam, ben sana 300 lira veririm. Ama odunların parasını alınca geri verirsin, tamam mı? Çünkü bayramlık başka param yok. Al bakalım sana 300 lira.
Aman oğlan, senin canımı yürüm ben be. Odun zamanı gelince Ben onları kesip satınca parasını verirlerse söz getiririm be.
Yapma ya. Peki odun zamanı ne zaman?
Bu sene kestim. Seneye de öbürlerini sularsak büyür. Büyürse keserim. Kesersen satarım. Kısmet olursa da bir bakalım ya.
Eyvah eyvah. Sermayeyi kediye yükledik anlaşılan.
Çok sağ olasın be Karagöz'a. Çok sağ ol da.
Ya adam mutluluktan ağlıyor be. Sus be, beni de ağlatacaksın.
Yok be, ondan değil de.
Ya neden be?
Ben ne yapayım şimdi be?
Ya yine ne oldu Himmet ağa?
Çocuklara giderken bir şeyler götüremedim epeydi. Dolaba fare düşse kafası yarıldı.
Vah vah, zor tabii. Ona ne kadar lazım?
200 liralık erzak bizi bayağı idare eder be.
Ya 500 lira eder.
Çocuklar hiç yumuşak lastik şekerden yemediler. Onlara da biraz abur cubur almak isterim.
Al tabii al, çocukları ihmal etmemek lazım. Al sana 200 daha. Başka kuruş istesen de kalmadı vallahi.
Aman o ya, sen ne kadar yuka yüreklisin be. Çok mahpule geçti, sağ olasın Karagöz'a.
Bir şey değil, hadi hadi, uğurlar olsun hadi. Bizde de metelik kalmadı. Varsın bu bayramda eski elbiseleri giyelim çoluk çocuk. O kolay da bu durumu hanıma nasıl anlatacağız? O biraz zor işte.
Of hay hak. Karagöz'üm, akşam şeriflerin hayrolsun. Senin de silsileni sansar boğsun. Efendim, senin için gariban babası diyorlar, doğru mu? Yolda görsem tanımam acıvat. Nereden babası oluyormuşum? İlan asmışsın efendim şehrin meydanına. Kartsız, kefilsiz, geri ödemesiz borç para verilir, müracaat Karagöz Ağa diye.
Ne? Anlamadım. Ben mi asmışım o ilanı?
Evet efendim. Direklere yapıştırmışsın ilanları. Ben de onun için gelmiştim. Varsa biraz borç isteyecektim.
Vay bumbacaklı sinsi hergele vay. Sana para vermedim diye bana böyle bir oyun yaptın ha? Al bakalım sana gariban babası.
Dur efendim, vurma. Ah ah.
Ya al bakalım sana. Karagöz'üm bak, fena mı oldu? O paraya senden daha fazla ihtiyacı olan insanlar varmış demek ki. Benim hanım durumu anlayınca görürsün kimin daha fazla ihtiyacı varmış.
Karagöz'üm, kırdın kumbarayı, aldın gönüller. Yoksa da bırak, var bilsinler.
Gitti bayramlıklar, yandı gönüller. Varsa da cebimde sen bilme yeter. Seni gidi sivri sakallı idare fitili seni. Al bakalım sana. Sen gidersin de beni buraya beton çivisiyle çakmadılar ya. Ben de bir dahaki oyunu bekler, yakanı elime geçiririm elbet. En kısa zamanda görüşmek üzere. Her ne kadar hatamız olduysa affola.
Gölgenin Sesi.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde yine çok güzel bir Karagöz oyunu dinledik. Hayalbaz, tiyatro oyuncusu, yazar İshak İkinci Tekgül'ün kaleme aldığı ve sesiyle hayat verdiği Karagöz oyunu her cuma Gölgenin Sesi köşemizde sizlerle buluşuyor. Buluşmaya da devam edecek. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş günündeyiz. Güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz sizlere. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.